Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
The Next Millionaire Next Door, Sarah Stanley Fallot with Thomas Jay.
Stanley'nin, servet yaratmanın gündelik davranışlarla ilişkisini inceleyen kişisel finans kitabıdır. Kitap, Thomas Jay. Stanley'nin daha önce yayımlanan The Millionaire Next Door adlı çalışmasının güncellenmiş devamı niteliğindedir. Temel amacı, yüksek gelir ile gerçek servetin aynı şey olmadığını, kalıcı mali güvenliğin ise uzun süre korunan alışkanlıklardan doğduğunu göstermektir. Yazarlar, kendi imkanlarıyla varlık biriktirmiş kişilere dair araştırmalardan hareket eder. Bütçe disiplini, tasarruf oranı, tüketim tercihleri, meslek seçimi, sosyal çevre baskısı ve yatırım sırasındaki duygusal denge kitabın ana başlıklarıdır. Anlatı, hızlı zenginleşme vaat eden yöntemlerden özellikle uzak durur. Bunun yerine gelirin ne kadarının harcandığına, ne kadarının birikim ve yatırıma yönlendirildiğine bakar. Kitap, Amerikan verilerine dayansa da gösterişçi tüketimin ve borçla yaşamın yaygın olduğu Türkiye gibi ortamlarda da anlaşılır bir çerçeve sunar. Ana savunettir. Servet çoğu zaman tek bir büyük fırsatın değil, yıllarca tekrarlanan ölçülü kararların sonucudur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak gelir, servet değildir. Belirleyici olan geliri elde tutma becerisidir. Kitabın en önemli ayrımı, yüksek kazanç ile yüksek net varlığın birbirine karıştırılmamasıdır. Gelir, belirli bir dönemde kazanılan para iken, servet borçlar çıkarıldıktan sonra elde kalan birikim ve varlıkların toplamıdır. Bu ayrım basit görünse de kitabın bütün yaklaşımını taşır. Çok kazanan bir kişi, konutunu, aracını, tatillerini ve günlük harcamalarını gelirine göre sürekli büyütürse, dışarıdan varlıklı görünür ama net varlık oluşturamayabilir. Buna karşılık daha sıradan bir geliri olan biri, düzenli tasarruf ederek ve borçlarını sınırlayarak zaman içinde daha sağlam bir mali konuma ulaşabilir. Yazarlar, insanların çoğu zaman maaşı görünür başarının ölçüsü saydığını, oysa servetin daha az görünür olduğunu vurgular. Türkiye'de de pahalı otomobil, büyük ev ya da marka tüketimi kolayca zenginlik göstergesi kabul edilebilir. Kitabın önerdiği bakış açısı farklıdır. Kişinin yaşam standardına değil, gelirini varlığa çevirme kapasitesine bakmayı ister. Bu nedenle okuyucu için ilk pratik adım aylık geliri takip etmekten ibaret değildir. Harcamalar, borçlar, acil durum birikimi ve yatırım hesapları birlikte değerlendirilmelidir. Böylece mali durum görünüşe göre değil, gerçek net değer üzerinden ölçülür. İkinci olarak, nakit akışı ve tasarruf oranı. Servet birikiminin günlük mekanizmasıdır The Next Millionaire Next Door. Büyük yatırım hamlelerinden önce nakit akışı yönetimine odaklanır. Nakit akışı, paranın haneye nasıl girdiğini ve hangi kalemlerden çıktığını görmeyi sağlar. Yazarların incelediği servet biriktiren kişilerin ortak özelliği. Yalnızca masraflarını bilmek değil, tasarrufu düzenli ve öncelikli bir kalem haline getirmeleridir. Buradaki mantık, ay sonunda artan parayı biriktirmeyi beklemek değildir. Tasarruf hedefi harcamalardan önce planlanır ve gelir geldiğinde uygulanır. Bu yaklaşım özellikle değişken giderlerin sessizce bütçeyi aşmasını engeller. Kitap, aşırı yoksunluk ya da her harcamayı ahlaki bir sorun gibi görme çağrısı yapmaz. Asıl mesele harcama düzeyinin uzun vadeli hedeflerle uyumlu olup olmadığıdır. Örneğin düzenli yükselen kira, taşıt veya tüketici kredisi ödemeleri yüksek maaşa rağmen birikim kapasitesini azaltabilir. Türkiye'de enflasyonun bütçe takibini zorlaştırdığı koşullarda da bu ilke geçerlidir. Çünkü fiyatlar değişse bile harcama oranlarını, borç yükünü ve tasarruf payını izlemek mümkündür. Kitapta mali disiplin, tek seferlik bir fedakarlık değil, tekrar eden bir sistem olarak ele alınır. Bu sistemin amacı, finansal kararları anlık isteklerden çıkarıp, ölçülebilir hedeflere bağlamaktır. Üçüncü olarak, gösteriş tüketimi ve sosyal çevre baskısı. Birikimin görünmeyen engelleridir, yazarlar, finansal davranışların yalnızca matematiksel hesaplardan oluşmadığını belirtir. İnsanlar nerede yaşadıkları, kimlerle vakit geçirdikleri ve hangi yaşam tarzını normal kabul ettikleri ölçüsünde harcama eğilimleri geliştirir. Bu nedenle kitap, sosyal çevrenin tüketim üzerindeki etkisini servet birikiminin temel meselelerinden biri sayar. Çevredeki insanların sık araç değiştirmesi, lüks tatilleri olağan göstermesi veya çocukların eğitimi için çok yüksek harcamaları zorunluluk gibi sunması, kişinin kendi bütçesini aşmasına yol açabilir. Bu durum halk arasında komşuyla yarışmak diye anlatılan davranışın mali karşılığıdır. Kitap, bu baskıya karşı kişinin kendi servet hedeflerini ve harcama ölçülerini açık biçimde belirlemesini önerir. Amaç başkalarının tercihlerini küçümsemek değildir. Amaç, başkasının statü göstergesini kendi mali planının yerine koymamaktır. Servet sahiplerinin çoğu zaman gösterişli görünmemesi de bu yüzden önemlidir. Dışarıdan sade görünen yaşam biçimi, yatırım ve tasarruf için daha fazla kaynak bırakabilir. Türkiye'de düğün, ev eşyası, otomobil veya semt tercihi gibi alanlarda aile ve çevre beklentileri güçlü olabilir. Kitabın bu konudaki katkısı, böyle kararların sadece kültürel değil, aynı zamanda uzun vadeli bilanço kararları olduğunu hatırlatmasıdır. Kişi, harcama seçimlerinin ardındaki sosyal nedeni fark ettiğinde daha bilinçli bir sınır koyabilir. Dördüncü olarak, beklenen net değer ölçütü. Harcama ile birikim arasındaki farkı görünür kılar. Kitap, kişilerin mali durumunu yaş ve gelir bağlamında değerlendirmek için beklenen net değer yaklaşımını kullanır. Senedi geleneğinde bu ölçüt, yaş ile yıllık gelir çarpımının %10'u üzerinden ifade edilir. Bu bir muhasebe kuralı ya da herkes için geçerli bir hedef değildir. Vergiler, mesleğe başlama yaşı, aile yükümlülükleri, miras, ülke koşulları ve varlık fiyatları gibi etkenler sonucu ciddi biçimde değiştirebilir. Buna rağmen ölçüt, okuyucuya yararlı bir karşılaştırma sorusu sunar. Kazanılan para, zaman içinde net varlığa ne ölçüde dönüşüyor? Kitap, beklenen düzeyin çok üzerinde varlık biriktirenleri prodigious accumulators of wealth olarak, yani olağanüstü varlık biriktirenler olarak tanımlar. Gelirine göre düşük net varlığa sahip olanlar ise under accumulators of wealth, yani yetersiz varlık biriktirenler grubundadır. Bu sınıflandırmanın değeri, kişiyi yalnızca milyon lira ya da milyon dolar eşiğine odaklamamasıdır. Aynı gelir düzeyindeki iki hanenin neden çok farklı mali sonuçlara ulaştığını araştırır. Birinde tüketim ve borç baskın olabilir, diğerinde planlı tasarruf ve yatırım öne çıkabilir. Türkiye'de döviz, enflasyon ve gayrimenkul fiyatlarının etkisi nedeniyle formülü doğrudan uygulamak yanıltıcı olabilir. Yine de net değer hesabını düzenli yapmak, borçların varlıkları ne kadar gölgelediğini ve birikim hızının hedeflerle uyumunu görmek için işlevsel bir denetim aracıdır. Son olarak, meslek seçimi ve sakin yatırım davranışı, ekonomik özgürlüğü birlikte destekler, kitap, servet yaratmayı sadece bütçe tablosuna indirgemez. Meslek ve yaşam tarzı seçimlerinin, kişinin hem gelirini hem de harcamalarını etkilediğini ele alır. Yazarların yaklaşımında uygun kariyer yalnızca en yüksek maaşı veren iş değildir. Ekonomik hareket alanı, yaşam üzerinde kontrol ve sürdürülebilir çalışma koşulları da önemlidir. Geliri yüksek ama sürekli daha pahalı bir yaşam biçimini zorunlu kılan bir kariyer, net servete beklenenden az katkı yapabilir. Buna karşılık daha dengeli bir iş, düzenli birikim ve uzun vadeli plan için daha elverişli olabilir. Kitabın diğer tamamlayıcı noktası yatırımdır. Yazarlar, yatırım yapabilmek için bilgi edinmenin yanında duygusal soğukkanlılığa ihtiyaç olduğunu savunur. Piyasa hareketlerine korku ya da heyecanla tepki vermek, uzun vadeli hedeflerden sapmaya neden olabilir. Burada önerilen şey, belirli bir hisse, fon ya da piyasa tahmini değildir. Vurgu, kişinin riskini anlaması, kararlarını bilgisine ve planına dayandırması, kısa vadeli gürültü karşısında ölçülü kalmasıdır. Bu yaklaşım, spekülatif kazanç vaatlerinden farklıdır. Kariyer tercihi, harcama yapısı, tasarruf oranı ve yatırım disiplini birbirine etkiler. Kitap bu bağlantıyı kurarak ekonomik özgürlüğü tek bir finansal ürünün değil, bütünlüklü davranışların sonucu olarak açıklar. Sonuç olarak, The Next Millionaire Next Door özellikle gelirini daha düzenli yönetmek isteyen, yüksek kazancına rağmen neden birikim yapamadığını sorgulayan ve kısa yoldan zenginlik vaatlerine mesafeli duran okurlar için uygundur. Kişisel finansla yeni ilgilenmeye başlayanlar, bütçe ve net değer kavramlarını davranışsal bir çerçevede görmekten yararlanabilir. Finansal danışmanlar için de insanların yalnızca sayısal planlara değil, çevre etkisine, tüketim alışkanlıklarına ve duygusal tepkilere göre karar verdiğini hatırlatan faydalı bir kaynaktır. Kitabın pratik yararı, okuyucuyu yatırım ürünü seçmeye zorlamadan önce kendi mali düzenini incelemeye yöneltmesidir. Gelir ve gider takibi, tasarruf oranı, borç seviyesi, yaşam standardı ve sosyal baskı gibi unsurların aynı tablonun parçaları olduğunu gösterir. Entelektüel olarak ise zenginliğin görünür, tüketimden farklı bir kavram olduğunu netleştirir. Benzer kişisel finans kitaplarının bir bölümü belirli yatırım araçlarına, girişimciliğe ya da hızlı sonuçlara ağırlık verir. Bu kitap ise araştırmaya dayalı gözlemlerle servet oluşumunun daha yavaş ve davranış merkezli tarafını öne çıkarır. Özgün yanı, milyonerlere dair popüler klişeleri tekrarlamak yerine gelirden varlığa geçişteki günlük kararları incelemesidir. Bununla birlikte önceki Milyoner Next Door kitabını iyi bilenler bazı fikirleri tanıdık bulabilir. Yine de güncellenmiş bakışı, kalıcı ilkelerin bugünün tüketim baskıları içinde nasıl okunabileceğini göstermesi bakımından değerlidir. Destek olmak isterseniz Sarah Stanley Fallow kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.